Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estaqal hadis kitabullah ve hayral hediyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Altın kaideler şerhinde bid'atlerle ilgili kaidelerdeyiz. Bununla ilgili kaidelerin ilki, ibadetlerde asıl olan yasaklık, adetlerde asıl olan ise mübahlıktır. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim emrimiz olmayan bir şey ortaya koyarsa reddolunur. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Bu hadis, ibadetlerle ilgili bir şeyin ancak delil ile ortaya konabileceğini göstermektedir. İbadet dışındakiler ise ancak delil ile yasaklanabilir. İbadetlerde ancak Allah Teala'nın meşru kıldıkları meşrudur. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için dinden bir şeriat kılan ortakları mı var? Şura suresi 21. ayet. Adetlerde ise asıl haramlığına bir delil bulunmadıkça affedilmiş olmasıdır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. De ki, biliyor musunuz Allah size rızık olarak her ne indirmişse onun kimini haram kıldınız, kimini helal. Yine de ki, Allah mı bunun için size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? İbadet dışındaki şeylerde asıl olan onun mübahlığı olduğu için bunu haram kılanlara karşı Allah Azze ve Celle iftira ifadesini kullanıyor. İkinci kaide, dinde bidat-ı hasene, yani güzel bidat yoktur. Bilakis bütün bidatlar sapıklıktır. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizleri dinde sonradan ortaya çıkarılanlardan sakındırırım. Zira dinde her sonradan çıkarılan bidattir, her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir. Bu hadis, dinde güzel bidat olmayıp bidatların hepsinin sapık olduğunu bildirmektedir. Sahabenin anlayışı da bu şekilde gelmiştir. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle der. İnsanlar güzel görse dahi bütün bidatlar sapıklıktır. Bunun Lalkai sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Bazı ilim ehlinin bidatleri vacip, mendup, haram, mekruh veya mübah olarak 5 kısma ayırması hadislere ve salih selefin anlayışına aykırıdır. Bidatlerden güzel olduğunu iddia edenlerin tutundukları şüphelere bidatleri tanıma kılavuzu adlı çalışmamda geniş cevap verdim. Ayrıca bu konuda çok sayıda başka müelliflerin de müstakil eserleri vardır. Detaylarına girmenin yeri burası değildir. Üçüncü kaidemiz, bidatlerin tamamı haramdır. Bidatler arasında mekruh olanı yoktur. Mekruh, işleyen kimsenin günaha girmediği fakat terk edenin ecir aldığı işlerdir. Bidatler arasında mekruh olanı yoktur. Zira mekruhun işlenmesi haram değildir. Bidatlerin ise tümü haramdır. Elbani Rahimullah şöyle demiştir. Bilmek gerekir ki kişinin bidat olduğu açıklandıktan sonra dinde işlediği en küçük bir bidat dahi haramdır. Bazılarının zannettikleri gibi bidatlerden mekruh mertebesinde olanı yoktur. Bunu Haccetün Nebi'de zikrediyor Elbani. 4. Sünnette orta yolu tutmak bid'atle çok gayret etmekten üstündür. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Sünnette orta yolu tutmak bid'atte çabalamaktan hayırlıdır. Said bin el-Müseyyep bir kimsenin fecrin doğmasından sonra 2 rekattan fazla namaz kıldığını ve bunda rükû ile secdeyi artırdığını görünce bundan yasakladı. Adam, ey Ebu Muhammed, Allah bana namaz kıldığım için azap mı edecek dedi. İbnül Müseyyep, hayır, lakin sünnete muhalefet ettiğin için azap edecek dedi. Bunu Hatibül Bağdadi, El-Fakih ve El-Mütefakkih'te rivayet eder. Niyetin güzel olması sonradan çıkan bir işi bidat olmaktan çıkarmaz. Bu konuda ameller ancak niyetlerledir. Hadisi delil getirilemez. Zira burada amellerden hangisi olursa olsun kastedilmemiştir. Burada ancak kitap ve sünnette gelen ameller kastedilmektedir. Eğer kitap ve sünnette gelmişse o niyetle birlikte doğru olur. İbn-i Acılan şöyle demiştir. Amel ancak şu üç şey ile düzgün olur. Allah'tan korkmak, güzel niyet ve doğruluk. Yani sünnete uygunluk. Bunu İbn-i Recep Camiül Ulum vel Hikem'de zikreder. Nitekim Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın halka kurarak taşlarla zikreden kimselerle olan kıssasında onlara şöyle demiştir. Nefsim elinde olana yemin ederim ki sizler ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden daha doğru bir yoldasınız ya da bir sapıklık kapısı açmaktasınız. Onlar ey Ebu Abdirrahman, vallahi biz hayırdan başka bir şey dilemedik deyince şöyle cevap vermiştir. Hayrı dileyen niceleri ona isabet edememiştir. Yani bunların niyetleri hayrı elde etmek. Fakat İbn Mesud radıyallahu anh buna rağmen yaptıkları şeyin kendilerini hayra ulaştırmayacağını, bilakis sahabenin yoluna aykırı olduğunu bildirerek onları mescitten kovmuştur. Bir fiilin bidat oluşunda ihtilaf edilmiş olması onu işlemeye genişlik getirmez. Alimler fiillerden biri hakkında ihtilaf eder de bir kısmı onun bidat olmadığını söylerse bu ihtilaf sebebiyle onunla amel edilemez. Bilakis delil hangi tarafta ise ona tutunulur. Zira ibadetleri ancak delille sabit olur. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Hiç kimse tartışmalı bir meseledeki görüşü delil getiremez. Delil sadece nas ve icmadır. Delil bunlardan çıkarılır. Bunun mukaddimeleri alimlerin sözleriyle değil, şer'i delillerle kabul edilir. Zira alimlerin sözleri şer'i delillere muhtaçtır. Bir ibadetin insanlar arasında yaygınlaşmış olması, delil olmadığı sürece o ibadetin meşru olduğunu göstermez. Et-Tartuşi şöyle demiştir. Bir fiilin yaygınlaşmış olması caiz olduğunu göstermez. Avamdan ve taklit ehlinden bir grup şöyle derler. Bu iş İslam topraklarında yayılmıştır. Yani umum belva diyorlar. Yaygınlaşması, bir şeyin yaygınlaşması. Mesela bu video konusunda bu sapık davetçilerden birisine neden buna karşı çıkmıyorsunuz dediğimde işte bu yaygınlaşmış bir bela olmuştur, belvayı am olmuştur diyerek böyle bir şey söylemişti. Yani bu demek ki Tartuşi'nin kendi zamanında avamdan ve taklit ehlinden bir grubun söylediği söze benziyor. Buna şöyle cevap verilir. Fiilin yaygınlaşmış olması caiz olduğunu göstermez. Nitekim gizlenmiş olması da yasak olduğunu göstermez. Zamanının insanlarının çoğu sünnete aykırı amel etmektedirler. Nasıl böyle olmasın ki? Ebu Derda radıyallahu anh öfkeli bir şekilde Ümmü Derda radıyallahu anh'ın yanına gelince bunun sebebini sormuş ve o da şöyle demiştir. Vallahi onların arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işlerinden cemaatle namaz dışında hiçbir şey tanıyamaz oldum. Zira aralarında cemaatle namaz dışında sünnet kalmamıştı. Şu halde onların işlerinin çoğu nasıl bidat üzere olmasın ki? Bir ibadete ek olarak getirilen bidat, ibadetin aslına engel olmadığı sürece o ibadetin tamamını bozmaz. Sadece eklenen kısım fasittir, bozuktur. Şer'i delillerde dinde sabit olan ibadete bir bidat ekleme yapıldığı zaman o ibadetin tamamının bozulacağı söz konusu edilmemiştir. Ancak eklenen kısım fasit ve reddedilmiştir. Nitekim Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddedilir. İbn-i Recep diyor ki, meşru bir amele meşru olmayan bir ekleme yapılmışsa eklenen kısım reddedilmiştir. Bunun anlamı onun yakınlık ve sebat olmayacağıdır. Lakin bazen amelin aslını iptal ederek amelin tamamının reddedilmesi söz konusu olabilir. Mesela kasten namaza bir rekat ekleyen kimse gibi. Bazen de aslını iptal etmez. Mesela dörder dörder yıkayarak abdest alan veya gündüzle beraber geceleri de oruca devam eden kimse gibi. Mesela azaların dörder sefer yıkayarak abdest alan bir kimsenin abdesti geçerlidir. Fakat isyan etmiş ve zulmetmiştir. Bidat işlemiştir. Bir başka örnek hatırlamak gerekirse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisinin güneşte bekleyip konuşmadan akşama kadar oruç tutacağını adadığını söylüyor. Ona söyleyin gölgeye geçsin, insanlarla konuşsun ve orucuna devam etsin diyor. Yani bu amele, oruç ibadetine bidat olan fiiller karıştırdı diye oruç bakın batıl olmamış. Geçerli, abdesti geçerli. Yani bununla namaz kılabilir. Fakat böyle bir abdest alması haramdır.
Şimdi bu emrolunmayan bir amel işlemiyor mu bu kişi yani?
Evet, işte o fazlası reddedilir.
Şimdi mesela aynı bu bağlamda şimdi 4 rekat bir öğlen namazı, şimdi bunu 5 rekat kılanında geçerli mi yani?
Bak 5 rekat kıldığı zaman o namaz iptal. Burada İbn-i Recep bunu şöyle ayırmış bak. Bazen amelin aslını iptal ederek amelin tamamının reddedilmesi söz konusu olabilir. Mesela kasten namaza bir rekat ekleyen kimse gibi. Bazen de aslını iptal etmez demiş. Mesela dörder yıkayarak abdest alan veya gündüzler beraber gecelerde oruca devam eden gibi.
Bunun aslını iptal etmediğini nasıl anlayabiliyorsun?
Mesela öğle namazı kaç rekat? 4 rekat. 5 rekat kıldığın zaman o namaz geçersizdir. Yani 4 geçerli, 1 geçersiz değil.
Tamam. O tamamdır.
Abdest hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam isyan etmiş ve zulüm etmiş olur diyor.
Aslı olan yıkamak değil mi bu? Ondan da aslı bozmuyorsun. Aslı olan yıkamak. Yani 4 rekat şey 4 kere yıkamayla aslını bozmuyorsun. Sonuçta yine yıkıyorsun. Ama fazla diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Orada bidat oluyor fazlasıyla.
Zulmetmiş olur diyor. Bunu bir kimse ibadet, yani Allah'a yaklaşma maksadıyla dört yıkarsa bu bir bidat. Çünkü Allah Resulü'nün zulüm dediği bir şeyi ibadet olarak itikad etmeye başlar. Fakat onun abdestinin geçerli olacağını söylüyor burada İbn-i Recep. Şeriat sahibinin mutlak kıldığı bir ibadeti zaman, mekan, şekil veya sayı ile sınırlamak meşru değildir. Ebu Şame şöyle demiştir. İbadetler şeriat tarafından tahsis edilmeyen vakitlerle tahsis edilemez. Bilakis hayırlı amelle bütün zamanlara yayılır. Bazı ibadetlerin bazı zamanlarda daha faziletli olduğunu ancak şeriat belirler. Eğer şeriat bir vakitte bir amelin faziletini tayin ederse başka ameller buna dahil edilemez. Mesela Arafe günü orucu, Aşure günü, gece namazı, Ramazan'da umre böyledir. Şeriat tarafından faziletli kılınan zamanlarda bütün iyi ameller faziletlidir. Mesela Zilhicce'nin 10 günü ve 1000 aydan hayırlı olan Kadir gecesi böyledir. Özetle mükellef kulun tahsiste bulunmakı yoktur. Bilakis bunu şeriat koyucu yapar. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet şekliyle olur. Belirli bir şekli sabit olan ibadetlerden birinin tamamını yerine getirmeksizin belirli bir kısmını yerine getirmek bidattır. Ebu Şame şöyle der. Dinde Allah Teala'ya sebepsiz yere yalnız secde ile yakınlaşmak vardı olmamıştır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdenin kulun Allah'a en yakın olduğu mahal olduğunu söylemesine rağmen kişinin sadece secde edeyim diyerek böyle bir ibadet şeriatta gelmemiştir. Zira yakınlaşmanın sebepleri, şartları, vakitleri ve rükünleri vardır ki bunlar olmadan yerine gelmez. İbn-i Recep Rahimullah da şöyle der. İbadette bulunan yakınlık mutlak bir yakınlık olmaz. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın güneşte ayakta beklediğini görünce sebebini sordu. Onun oturmadan ayakta durarak ve gölgelenmeden oruç tutmayı adadığını söylediler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun gölgeye geçip oturmasını ve orucunu tamamlamasını emretti. Onun ayakta durması ve güneşin altına geçmesi adağını yerine getirecek bir yakınlık sayılmamıştır. Bununla beraber baş bir yerde mesela namazda, ezan okurken ve Arafat'ta duada kıyam ibadettir. Güneşin altında durmak ihramlı için bir yakınlıktır. Bu gösteriyor ki bir yerde yakınlık sağlayan bir amel başka bir yerde yakınlık sağlamamaktadır. Bu konuda sadece dinde nasıl gelmişse ona tabi olmak gerekir. İnsanları Rablerine ibadet etmeye davette yeni metotlar kullanmak meşru değildir. Müslümanlardan hiçbir şüphe etmez ki bu din kamildir. Allah Azze ve Celle bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim buyurmuştur. Dinin tamamlanmış olması insanları Rablerine ibadete davette her metoda kapsar. Kullanmaya imkanı olduğu halde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kullanmadığı metodu Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan sonra kullanmak dinde bir bidattır. Nitekim Şeyhülislam İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Şöyle soruluyor kendisine. Bir topluluk adam öldürmek, eşkıyalık yapmak, hırsızlık, içki içmek ve buna benzer büyük günahları işlemek maksadıyla toplansa, sonra hayırlı oluşu ve sünnete ittibaı ile tanınan şeyhlerden biri de bu topluluğu engellemek için çıksa, yani şerre engel olmak maksadıyla çıksa, onları toplamak için zincirsiz def, genç olmayan şarkıcıların okuduğu mübah şiirler gibi unsurların bulunduğu bir sema meclisi düzenlemekten başka imkanda olmasa, yani onları çekmenin başka bir yolu olmasa, bunu yaptığında o günahkar topluluk tevbe etse, namaz kılmayan, israf eden, zekat vermeyen kimseler şüphelilerden sakınmaya, farzları yerine getirip haramlardan kaçınmaya başlasa, ele geçecek maslahatlardan ve onları başka türlü davet etmeye imkan olmadığından dolayı bu şeyhin böyle bir sema meclisi düzenlemesi mübah olur mu? Şimdilerde benzerini şöyle getiriyorlar. İşte video sayesinde bir sürü isteyen Müslüman oldu ya Yahudi veya ateist. Video davetleri sayesinde. Bunları videodan başka davet etmek mümkün değil gibi. Bunun benzeri bir soru sorulmuş yani İbn-i Teymiye'ye. O da şöyle cevap verdi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu mesele ve benzerlerinin cevabının aslı şudur. Şüphesiz Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün dinler üzerine galip kılmak üzere hidayet ve hak dinine göndermiştir. Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki Allah ümmet için dini tamamlamıştır. Nitekim bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim buyurmuştur. İnsanlara dinleri hakkında çekiştikleri meseleleri kendisinin gönderdiği şeye arz etmelerini emrederek şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inandığınız takdirde onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Bu netice itibariyle daha hayırlı ve daha güzeldir. Nisa 9. Bu bilindiğine göre, sapıkları hidayet eden, şaşkınlara yol gösteren, isyankarların tevbesini kabul eden ancak Allah'tır. Bunun Allah'ın Resulü ile gönderdiği kitabı ve sünnet ile olması zorunludur. Aksi halde Allah'ın Resulü ile gönderdiği bu konuda yeterli olmasaydı, Resul'ün dini eksik, tamamlanmaya muhtaç olurdu. Bilinmesi gerekir ki Allah'ın farz ya da müstahap olarak emrettikleri salih amellerdir. Allah'ın yasakladıkları ise fasit amellerdir. Amel, maslahat ve mefsedeti bir arada içeriyorsa şüphesiz şeriat koyucu hikmet sahibidir. İyiliği kötülüğüne galip geleni meşru kılmış, kötülüğü iyiliğine galip geleni de meşru kılmamış, bilakis yasaklamıştır. Bakın şu ifadeye. Allah neyi haram kılmışsa bilin ki onun kötülüğü iyiliğine galip geldiği için haram kılmıştır. Allah sureti haram kılmışsa bundan meydana gelecek kötülük iyiliğinden, bundan elde edilecek iyilikten daha fazla olduğu için Allah bunu haram kılmıştır. Allah bir şeyi helal kılmışsa, onda kötülük olsa bile ondaki iyilik, onda bulunan kötülükten fazla olduğu için helal kılmıştır. Şeriat sahibi, hikmet sahibidir diyor İbn-i Teymiye. Nitekim şöyle buyurmuştur. Sizin için hoş olmasa bile savaş size farz kılındı. Savaşta hoşa gitmeyen şeyler vardır, kötülükler vardır. İnsanların ölmesi vardır, malların kaybı vardır, mülklerin talan olması vardır. Belki çocukların ölmesi vardır. Fakat olabilir ki bir şey sizin hakkınızda hayırlıdır da onu kötü görürsünüz. Bir şey de hakkınızda şer olduğu halde ondan hoşlanırsınız. Bunu siz bilmezsiniz, Allah bilir. Yani bunu haram kılan Allah bilmez de siz mi bileceksiniz? Bu suretleri veya defi, soruda sorulduğu gibi deflerle, musikiyle, Allah yoluna davet. Bundaki faydayı veya zararı Allah bilmez de siz mi bilirsiniz? Bunu Allah haram kılmış. Siz de diyorsunuz ki bu olmadan davet olmuyor, hayır elde edilmiyor. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. Onlara de ki ikisinde de insanlar için hem büyük günah hem de faydalar vardır. Fakat günahları faydalarından daha büyüktür. Bakara suresi 219. ayet. Bu yüzden Allah Teala bundan sonra bunu haram kılmıştır. İnsanların Allah ve Resulü meşru kılmadığı halde Allah'a yaklaştırıcı olarak gördükleri ameller de böyledir. Zira mutlaka bunların zararı faydasından büyüktür. Ancak faydası zararından büyük ise şeriat bunu bildirmeyi ihmal etmemiştir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmet sahibidir. Dinin maslahatını ihmal etmemiştir. Müminler alemlerin Rabbine yakınlaşmada farklı mertebededirler. Bu anlaşıldıysa soru sahibine şöyle deriz. Bahsedilen şeyh, büyük günah işlemek üzere toplanmış grubu tevbe ettirmek amacındadır. Bunun da ancak anlatılan bidat yollarla mümkün olduğu söylenmektedir. Bu durum, şeyhin günahkarları tevbe ettirmede şeriat metotlarını bilmediğini yahut bundan aciz olduğunu gösterir. Yani Hristiyanların Müslüman olması için videodan başka yol yok diyorlarsa bu onların cahilliklerinden veya acizliklerindendir. Meşru olan yollarla davet etmeyi beceremediklerindendir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ve tabi'in bu kimselerden daha şerli olan küfür, fısk ve isyan ehlini meşru metotlarla davet etmişlerdir. Dernek olmazsa olmaz diyenlere de bir cevaptır bu. Dernek olmazsa olmaz. İşte mescitlere toplarsan insanlar gelmez. Sana ne? Yani mescitlerin kimlerin geleceği, gelmeyeceği, mescide gelmeyen insanı dernekte toplamanın manası ne peki? Mescide gelmeyen insanlara beraber dernekte ne iş yapacaksın? Nedir yani? Yani Allah'ın dini size ağır geldi, biz size Allah'ın dini olmayan başka bir din uyduralım, bununla avunur mu diyeceksiniz? Tıpkı bir zaman bazılarının işte bu yeşil pop dedikleri ilahi adı altında tabii ezgileri falan meşrulaştırmak için biz çocukların elindeki zararlı oyuncağı alıp zararsız oyuncağı veren kimseleriz diyorlardı. Eşref Ziya Terziler falan, Taner Yüncüoğlu'lar. Şimdi bakın hepsi yani bu müzik yoluyla fasıkları çekelim derken bu fasıklar salih kimseler olmadılar. Ama bunlar, bunların kendileri, bu davet peşinde olanların kendileri fasık oldular. Kadınlarla bile şey yapar oldular, filmler çeker oldular, işte ezgiler söyler oldular. Kendileri fasık oldular. Dertleri neydi? Fasıkları veya kafirleri, kafir de olabilir. Bunları İslam'a çekelim. Onlar Allah'ın dinine gelsinler. Facebook'la davet etmek isteyenler, internet yoluyla davet etmek isteyenler, bu yollarda gayrimeşru yolları kullananlar. Mesela ben orospuları affedersiniz, davet edeyim diye kerhaneye gitsem, bu meşru bir yol mudur? Bu mu onları yola getirir yoksa beni mi yoldan çıkarır? Deniz kenarlarına davet edenler, mayolarla yüzenlere, avretler. Şimdi buraya davete giden bir kimse kendisi mi günahkar olur, başkalarının mı günahtan kurtulmasına vesile olur? Kendisinin gözü yok mu? Kalbi yok mu? Başka organları yok mu? Bunların hepsi mesul. Aynı bunun gibi videoyla, müzikle veya başka tür şeylerle, dernekle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından ortaya konmamış, meşru kılmamış şeylerle insanları davet etme peşinde olanlar, onları davet ettiklerini zannederken onlarla beraber birlikte bu dinin sınırlarının dışına çıkarlar da farkında olmazlar. Sünnete davet adı altında, cennete davet adı altında dernekler, siteler, bakın davetlerine, sünnete davet adı. Konuşulan şeyler kitap ve sünnettir. Konuşulan ortamların kendisi bidat olan ortamlar. Konuşulan ortamın kendisi bidat olan bir ortam. Bir dernek, Diyarbakır'da sapıklardan birisi dernek açmışlar. Kalem derdi galiba. Hocaları bidatı anlatıyor. Bidatların çirkinliğini anlatıyor. Sahabelerin bidatlere karşı nasıl sert tavırlar aldığını anlatıyor. Ve bu videoya çekiliyor. Yapılan yer dernek ve bu sohbet başlarken yolların en kötüsü sonradan ortaya çıkarılanlardır diye başlıyor. Yani kendi içerisindeki çelişki, adı bakın bidatlerden sakındırma, sünnetlere çağırma ama bidatin ta kendisi, bidatin ta kendisine davettir bu. Bunlara karşı sünnet ehli gereken tavrı koymadıkları için, yani bunlar bu video pisliğini ilk çıkardıklarında sünnet ehli bunlarla selamı kesmediği için, bunlara gereken cezayı vermediği için ne yaptılar? Türediler, çoğaldılar. Video bu işin görünen yüzüydü. Arkasından tekfir akideleri çıktı. Daha başka akideler çıktı. Sahabenin menhecinden yüz çevirmeler çıktı. Bunlar esasında kalbi akidelerin birer habercisiydi. Bu video işine bulaşan hiç kimse yok ki. Bakın İzmir'de bir grup var. İlimder cemaati. Bunlar sufileri tekfir ediyor şimdi. Avam veya değil. Hüccet ulaşsın veya ulaşmasın. Asıl olan şirk işleyen müşriktir diyerek tekfir eden bir topluluk oldular şimdi. Suud'daki şeyhlerin fetvalarını getiriyorlar. Suud'daki şeyhlerin fetvalarını videoyla getiriyorlar bir de. Bu adam videoya çıkıyorsa zaten bunun akidesi bozuktur. Getirmeyin bunu. Bu adam videoya çıkıyorsa zaten bunun akidesi kesinlikle bozuktur. Bozulma olmuştur. İsterse adı Şeyh Fevzan olsun fark etmez. Kim videoya çıkıyorsa, buna cevaz veriyorsa onun akidesi bozulmuştur. Daha büyük şeyler beklemek lazım bunun arkasında. Bizim için ölçü muasırlar değil. Biz değiliz, kendimiz değiliz, kendi anlayışlarımız değil. Bizim için ölçü garantiye alınan şey olmalı. Çünkü biz garantiye alınmadık. Hiçbirimiz garantiye alınmadı. Her birimiz nefsimizle bir imtihan içerisinde ve kalp nasıl kaynayan bir tencerenin fokurdaması gibi Allah Resulü'nün bildirdiği üzere sürekli yer değiştirmektedir. Biz garantide değiliz. Bizim asrımızın insanları da garantide değil. Hatta 7. asırdaki İbn-i Teymiye de garantide değil. İbn-i Teymiye'yi de delil getiremezsin. Yapılan yanlışlar. Delil Allah Azze ve Celle'nin kitabı, Resulünün sünneti ve sahabelerin üzerinde olduğu yol. Konuşulan şeylere bakın. Tekfir, tekfirül muayyen. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Selefte var mı böyle bir şey? Yani kadılar dışında, yetki sahibi yöneticiler dışında birisinin Müslümanım diyen bir insanı tekfir etmeyi hiç tartışmışlar mı? Selefte var mı böyle bir şey? Yani selefte göremezsiniz. Çok bariz küfürler işleyen kimseler görmelerine rağmen muayyen bir şahsın, Müslüman olduğunu söyleyen muayyen bir şahsın tekfirinden bahsettiklerini, bu meseleyi tartıştıklarını selefte göremezsiniz. Bunu açanlar, böyle bir konuşmayı açanlar ancak hariciler olmuştur. Onlar selefin arasında bulunamamış, derhal bileti kesilmiş, o toplumdan dışlanmışlardır. En son Harura denilen yerde toplanıp gizlice büyüttükleri fikirleriyle ayaklanmaya kalkmışlardır. Selef bunlara prim vermemiştir. En ufak bidatlerine prim vermemiştir. İbn Mesud radıyallahu anh mescitte taşlarla zikretmeye kalkan bir topluluğu derhal önünü kesmiş. Mescitten kovmuş. Bakın bunlar yerinde durmamış. Buradan açılan bir bidat, akidevi bir bidat olarak sahabelerin kanlarını helal görmeye, namuslarını, canlarını helal görmeye varan bir bidat da geri dönmüştür. Belki de bazıları İbn Mesud ne kadar aşırı dedi. Belki de bazıları ne kadar yersiz, kaba bir tavırdı bu dediler. Öyle demeseydiler, Harurilerin yanında toplanmazlardı bu insanlar. Böyle dedikleri için o tarafta oldular. Mesut ne kadar kaba, böyle mi yapılır? Adamların niyeti Allah'ı zikretmek. Mescitte toplanmışlar, ne var ki bunda? Ne var bunda? İdare etsen, göz yumsan. Sahabenin bu tavrına karşı demek ki bazı insanlar sahabenin yanında yer almadı, sahabenin yolunu, hislerine aykırı gördüler ve onların söylemleri, o hayrı isteyen, Allah yolunda cihad için atılgan duran, Kur'an'ı çok güzel okuyan, namazları dizlerini, ellerini sarartan, alınlarında secde iz bırakan insanlar bu hallerine baktı. Allah Allah, İbn Mesud bunları mı kovdu? O da yanılmış olmalı. Veya acele mi etti? Acaba bunlar anlamamış olabilir mi? Anlamadan acele mi etti diyerek ne yaptılar? Bazı insanlar böyle dedikleri için onların safına gide gide girdiler. Ve neticesinde Haruriler kalabalıklaştı. Sahabelerin karşısında bunlar savaştı. Mesele basit değil. Eğer hakkı biliyorsan sen, hakkı biliyorsan hakkın dışındaki her şeyi sapıklık olarak bilmek zorundasın. Ve bu sapıklıkta hayırlar arama. Pisliğin hepsi pisliktir. Bize göre öyledir yani. Evet, dereceleri vardır. Küfrün, sapıklığın, bidatin dereceleri vardır. Ama bize göre değil mi ki haktan değil, o elin tersiyle itilmiş, reddedilmiş bir şey olmalı. İbn-i Teymiye Rahimullah burada Güzel bir yönlendirme yapıyor. Yani böyle bir şüpheye sahip. Yani insanlar günahkar, fasık ve bidat olan bir yol kullanmazsan bu insanları çekemeyeceksin. Anlatamayacaksın. Anlatma kapıları kapanacak bazılarının dedikleri gibi. Bidat olan bazı şeyleri gevşeklik göstermezsen, bidat ehliyle selamlaşmazsan, onlarla konuşmazsan bu sefer anlatma kapıları kapanacak. Ne olacak o zaman? Bu bizim derdimiz değil. Din Allah'ın dini. Biz pazarlamacı değiliz. Bize ait olan bir şeyi pazarlamıyoruz biz. Din Allah'ın dini. Vahiy, Allah'ın vahiy, Resulü ile gönderdiği vahiy. Biz bu vahye sadece adapte olmak isteyen insanlarız. Gereğiyle amel etmek isteyen insanlarız. Bu din bize nerede, ne kadar, ne şekilde davet yapacaksın ve nasıl yapacaksın bunu tarif eder. Biz de bu kalıplara uyarız sadece. Kendimizi, benliğimizi koyup da ben de şöyle bir içtihatta bulunayım dediğin anda bakın bu içtihatların hepsi ayak kaydırmalarını getirmiştir. Şunu da ben güzel gördüm. Ben bu insanları kazanmak için, bu daveti ulaştırmak için bir daha ehline selam vereyim. Konuşayım, bir anlatayım. Bu konuşmaya, anlatmaya gidenler İbn Abbas hariç, İbn Abbas radıyallahu anh'ın tavrı davetten ziyade kan dökülmesine engel olmak için, hüccetin ikame edilmesi içindi. Çünkü bu toplanan harurilerin içerisinde bilmeyen kimseler vardı. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabeleriyle karşılaşmamış, bunların davetlerinden habersiz kimseler vardı. Bunların saptırdığı kimseler. Şimdi düşünün, İslam toplumu dediğimiz zaman dışarıdan insanlar şöyle bir ortama gelse, bu tarafta mesela Türkiye'de kim var Selefi? Bu insana hemen dernekçileri gösterecekler, falan gösterecekler, filanı gösterecekler. Değil mi? İlk olarak onlara muhatap oldu mesela. Misal veriyorum şimdi. Veya bir Hristiyan düşünün, Müslüman olmak istiyor. Türkiye'ye geliyor, Hanefileri gösterdiler. İşte böyle Müslüman olursun diye. O Hanefilerle beraber Müslüman oldu. Bak, buna hüccet ulaşmamıştır. Hüccet ulaşmış kimseyle bir midir bu? İşte insanların durumu da böyle. Mesela gelir Müslüman toplum, işte kitabı, sünneti ayakta tutan, namaz kılan, cemaatle namaz kılan kimler var? Bunlar var. Bunların arasına girer. İşte şunlar küfür, şunlar kafir, şunlar iman, şunlar değil diyerek belli şeyleri onlardan almıştır. Belli şüphelere sahip olmuştur. Tıpkı zamanımızda tevhide dönmek isteyen kimselerin haricilerin eline düşüp de imanı, tevhidi birilerini tekfir etmekten, oy kullananı tekfir etmekten, okula gideni tekfir etmekten ibaret olduğunu zannetmeleri gibi. Böyle şüpheler olabilir. Tekfircilerle bu sebeple konuşuyor İbn Abbas radıyallahu anh. O ilk Harura'daki haricilerle. Bir konuşayım, belki dönerler diyor. Onlara ulaşmamış şeyler olabilir. Ve hücceti ulaştırdıktan sonra dönen dönüyor. Dönmeyenlerle de harp meydana geliyor zaten. Dönüş yapmayanlarla da harp meydana geliyor. Kısa uzun. Fakat yeri burası değil. Evet. Meşru yollarla davet etme hususunu bu şeyh bilemediği için bidat olan yola muhtaç kalmıştır dedi İbn-i Teymiye. Allah onları bidat yollara muhtaç bırakmamıştır. Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderdiklerinde isyankarları tevbiye çağırmak için meşru bir metot olmadığını söylemek caiz değildir. Zira zorunlu bilgiyle ve mütevatir nakille anlaşılmıştır ki ümmetler içinde küfürden, fısktan, isyandan, meşru yollarla tevbe edenlerin sayısını ancak Allah bilir. Bununla, bunlarda bidat toplantılar yoktu. Bunlarda bidat toplantılar yoktu. Bu ifade İbn-i Teymiye'nin ifadesi, benim değil. Yani şu derneklerde toplanmalar var ya, yani mekan açısından, şekil açısından, bak bu toplanmalar demek ki başıboş bırakılacak şeyler değil. Toplanda nasıl toplanırsan değil. Bu ifade İbn-i Teymiye'nin ifadesi. Bunlarda bidat toplantılar yoktu. Şunu demeye imkan yoktur. Şüphesiz ki isyankarları bu bidat metottan başkasıyla tevbeye çağırmak mümkün değildir. Böyle denilemez diyor. Bilakis şeyhlerin meşru metotlar hakkında cahil ve aciz olduğu, kitap ve sünnetten bilgisi olmadığı için insanlara bunlarla hitap edemediği, Allah'ın tevbelerini kabul edeceği şekilde onlara işittiremediği söylenir. Bu şeyh meşru metodu bidat metotla değiştirmiştir. Bunu da ya dindar ise güzel maksatla ya da onlara reis olmayı amaçlayıp mallarını batıl yolla almak için yapmıştır. Böyle bir şey yapanın da aslında ihlastan yoksun olduğuna çok güzel bir işaret yapıyor. İbn-i Teymiye, Allah rahmet eylesin. Ya bir baş olma vardır, ya mal toplama vardır. Yani maddi veya manevi bir talep için, menfaat talebi için bunu yapar. Eğer dinler ise güzel maksatla yapıyor olabilir. Fakat yaptığı şey bidattır diyor. Evet, bazı insanlara bu kayda karşılık gelmekte ve insanları davette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bulunmayan icatları kullanmayı da reddetmektedirler. Alimler insanları Rablerine ibadette ses kaseti gibi malzemeleri kullanmanın uygun olduğuna ittifak etmişlerdir. Mesela ses kaseti Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın zamanında olan bir şey değil. İlmin nakledilmesi esastır. Mesela yazdırılması, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın bir hutbesini yazdırıp işte başka bir kavme göndermesi bu yazılan şeyi veya sesli olarak dinleyenin aktarması, benden bir ayet dahi olsa işten başkalarına aktarsın. Bu genel kapsamın içerisindedir. Peygamber aleyhisselatü vesselam zamanında kaset gibi bir imkan olsaydı da o bunu kullanmasaydı biz de derdik ki bunu davette kullanmak bidattır. Fakat bu olmayınca o zaman da böyle bir imkan olmayınca buna bidat deme imkanımız olmuyor. Musiki ve suret yasağı kapsamında olan video gibi unsurları kullanmaksa şüphesiz bidat ve haramdır. Çünkü imkan bulunduğu halde ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne de sahabeleri suret ya da musikiyi davette kullanmamışlardır. Yani bunlar haram olması bir tarafa, acaba bu haram olan şeyler davet maslahatı için caiz olabilir mi şüphesine cevaptır. Bilakis burada daha da tehlikeli bir boyut alır bu. Bidat, din çıkarmak olur. Hristiyanların kiliselerde müzik çaldıklarını biliyorsunuz. Yani ne için? Allah'a ibadet için yapıyorlar bunu. Ve bazıları bunu Allah'a isyan için müziği icat etmiş. Şeytanın çalgısıdır çünkü müzik. Onun icadıdır. Şeytan çalgısı olan bu musikiyi demek ki Hristiyan rahiplerini kandırarak şeytan ibadetlerine sokmuştur. Kiliselerine girmiştir. Bizde de maalesef önce teganni yoluyla, yani musiki makamlarıyla Kur'an okuma yoluyla aramıza girdi. Sonra belki camilerde değil ama televizyonlarda, internetlerde Kur'an meali verilirken musiki fon olarak verilmeye başlandı. Maalesef o hale gelindi. Yakında Kur'an okunurken de herhalde fon olarak o da var galiba. Allah korusun. Yavaş yavaş buraya kadar gidiyor. Dün bu söylendiğinde insanlar buna küfür diyordu. Yani müziği caiz gören insanlar Kur'an'ı musiki eşliğinde okumak küfür diyorlardı. Kitaplarında sabit yazılı yani. Müzik caiz diyen adamlar, Gazali'den bu fetvayı alanlar, Kur'an ile birlikte okumaksa küfürdür diyorlardı. Çünkü ibadete haram bir şey karıştırmaktır diyorlardı. İbadete haram bir şey karıştırmak. Bakın ibadet, davet, Allah'ı zikretmek, suret karıştırıyorsun. Namaz kılıyorsun, videoya çekiyor, işte doğru namaz gösterecek ya güya, videoya çekiyor, siteye, internete koyuyor. Fotoğrafını çekiyor, suret olarak, şeyini de yok etmiyor. Yani başını falan hani silse, yok etse, bir yere kadar. Vesaire vesaire. Yani haram olan yolları, tayyib ile habisi birbirine karıştırır hale geliyor insanlar, buna dikkat etmesi. Bahsettiğimiz şüphenin giderilmesine gelince, bu kaydede kastedilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mevcut olmasına ve kullanılmasına bir mani bulunmamasına rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ibadet maksadıyla yapılması bidattır. Ses kasetleri veya CD'leri ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mevcut değildi. Bu sebeple bu kaydeye dahil olmaz. İnşallah ileride Maslahat-ı Mürsele bölümünde buna değinilecektir. Evet, bir maddeyi daha işleyelim. Sahabelerden birinin işlediği herhangi bir ibadet fiili bidat olarak sayılamaz. Burada aslında şey yapmak lazım, şerh düşmek lazım. Sahabeler sünnetlere ittibaya ve bidatlerden sakınmaya gayretliydiler. Sahabelerden birinden kitap ve sünnette gelmeyen bir ibadeti işlediği gelmişse, o ibadet bidatten sayılmaz, meşrudur. Zira sahabeler bir ibadeti ancak delile dayanarak işler, bu konuda iştihad etmezlerdi. Lakin bunun ibadet sayılmasında Elbani'nin Ahkamül Cenaze'de zikrettiği gibi iki şart vardır. Bütün işlerin meşru olması ancak nas ile veya tevkif ile mümkün olur. Yani kitap ve sünnetten bir delille mümkün olur. Hakkında nas olmayan şey bidattir. Ancak sahabenin tekrar ederek işlediği amele karşı çıkılmaz. Yani sahabenin tekrar ederek işlediği bir amel olması lazım. Sahabe de buna karşı çıkmamış. Birbirlerine karşı çıkmamışlar. Böyle bir ibadet yapıyor sahabe. Buna demek ki bidat denmez. Burada fert olarak sahabeleri sahabelerden birinin yaptığı bir şeyi delil getirmemek lazım. Çünkü sahabe fert olarak bir şeyin yasaklandığından, bidat da çünkü yasaklama şeklinde gelebiliyor. Mesela visal orucundan yasaklanması gibi. Haramdır ama bidattır. Yasaklanıyor. Bir kimse bunu ibadet olarak yapsa, iki orucu birleştirirse, iftar etmeksizin, bu haramdır. Sahabe eğer böyle bir yasağı duymadan bunu yapsa, bak bu ölçü olmaz. Naslara aykırı olmayacak. Sahabelerin, bir sahabenin mesela bidat dediği bir şeyi diğer bir sahabe yapıyor olmayacak. Çünkü böyle şeyler var. Cemaatle şeyi kılmaya, kuşluk namazını kılmaya İbn Ömer radıyallahu anh bidattir diyor mesela. Misal. Başka birisi kalksa bunu yapsa, bir sahabeden misal olarak söylüyorum, sabit olsa, biz buna meşrudur diyemeyiz alelutlak. Çünkü bir kimse bidat ile meşruluk arasında muayyer kalsa, yani ilim ehlinden böyle bir ihtilaf olsa, asıl olan onun bidat olarak kabul edilip ihtiyatla hareket edilmesidir. Sahabeden de bir şey bidattır, bir diğeri de meşru olduğunu gösteren bir fiilde bulunsa, biri de bidattır dese, bidattır diyen daha önceliklidir. Yani ilim ehli bir şeye bidat dediğinde, eğer delil onun sünnet olduğunu gösteren bir delil yoksa, buna bidat diyenin sözü daha önceliklidir. Evet. Hakim kabirler üzerine yazı yazmaktan yasaklama hadisi hakkında şöyle demiştir. Bu konuda amel yoktur. Zira doğudan batıya Müslümanların imamlarının ameli kabirler üzerine yazı yazmak şeklinde gelmiştir. Bu sonrakilerin seleften alarak naklettiği bir ameldir diyor. Zehebi ise şöyle diyerek karşı çıkmıştır. Bu konuda bir sahabe ameli bilmiyoruz. Yani sahabe ameli olsa kabul edilecek. Bu ancak tabiinden sonrakilerin çıkardığı bir şeydir. Bu konudaki yasak onlara ulaşmamıştır. Evet, Allah izin verirse bidatlerle ilgili kaidelerin kalanını belki de son ders olarak yarın işleriz. Daha sonra hadis tasihi ve tadifinde kaideler geliyor, altın kaideler dersimizde. Biz bunları hadis usul derslerine aktardığımız için tekrar işlemeyeceğiz. Hadis usulünde dinleyeceksiniz zaten inşallah. O yüzden Allah izin verirse yarın bunu tamamlarız. Mümkün olursa. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir şey var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfurüke ve etûbü ileyk.